Sayfa 544. Bir adam tepesine dikilmişti. Yüzü görüş açısına girip çıkan beyaz gömlekli bir adam. Kır saçlıydı. Yumuşak bir sesle konuşuyor, hatta gülümsüyordu. Dostça davranıyor, gözüküyordu. Anna onun söylediklerini anlamak isterdi. Doğrulamadığına göre nesi olduğunu merak ediyordu. Yoksa bir kaza mı geçirmişti, bir yerine inme miymişti? Birden paniğe kapıldı. Kulağına konuşma kırıntıları geliyordu. Size bunu yapmak istemezdik ama başka seçeneğimiz yoktu. Alman veya İsviçre aksanı. Neredeyim ben? Sonra şahsiyet çözücü, sakinleştirici. Birisi onunla bir çeşit Orta Avrupa aksanı ile İngilizce konuşuyordu. Ve ketaminin vücudunuzdan atılmasını beklediğimiz kadar mümkün olduğunca rahat edeceksiniz. Genç kadın şimdi bir şeyler anımsamaya başlıyordu. Bulunduğu yer kötü bir yerdi. Bir zamanlar çok merak ettiği fakat şimdi hiç girmemeyi istediği bir yer. Bir boğuşmayı, birkaç güçlü erkek tarafından kıskıvrak edilişini, sivri bir şeyin etine batırılışını hayal meyal anımsıyordu. Ondan sonrası koca bir hiçti. Çok kötü biri olduğunu şimdi hissettiği kır saçlı adam artık gitmişti. Anna gözlerini kapadı. Gözlerini tekrar açtığında yalnızdı. Kafasının içi berraklaşmıştı. Her tarafının belirlenmiş olduğunu hissediyordu. Bir yatağa bağlandığını farkına vardı. Başını kaldırabildiği kadar kaldırdı ama göğsü bir kayışla bağlı olduğu için pek de yükseğe kalkamadı. Ama bu kadarı bile onu bir tekerlekli sedyeye bağlayan koltuklarla kayışları görmesine yetti. Bu poliüretan ya da deri kayışlar akıl hastanelerinde en şiddetli ve tehlikeli hastaları zapt etmek için kullanılıyordu. Bu sözde insancıl kayışları kendisi de eğitim günlerinde kullanmıştı. Bilekleri kelepçelenmiş, kilitlenmiş ve uzun bir zincirle, o da kilitli olan bir bel kayışına bağlanmıştı. Ayak bilekleri de aynı durumdaydı. Kollarının sıyrılmış olması ve acıması çok fazla direndiğinin kanıtıydı. Kayışlar renk şifreliydi. Bilekler için kırmızı, ayak bilekleri için mavi. Bunlar Anna'nın zamanında kullanıldıklarından daha moderndi ama kilitte herhangi bir değişiklik yoktu. Hatırladığına göre kilit ufak ve yassıydı, dişsizdi, bir kenarı düzdü, öbür kenarı ise incelenerek kama biçimli bir uç oluşturuyordu. Anna yolu bilindiği takdirde hastanedeki kilitlerin açılmasının aslında oldukça kolay olduğunu anımsıyordu. Bunun için bir ataç ya da onun gibi bir şey, sertçe bir metal tel yeterliydi. Başını yana devirerek yatağının bir yanındaki anestezi makinesini ve öbür yanındaki metal alet arabasını inceledi. Anna'ya sadece birkaç adım uzaklıktaydı ama ona ulaşmasının bir yolu yoktu. Vücudunu sola, ışıl ışıl arabaya doğru kaydırmaya çalıştı. Kayışlarda biraz gevşeklik olacağını ummuştu ama hemen hemen yoktu. Bu kez daha şiddetli bir çekiş denedi ama yararı olmadı. Kıpırdayan sadece yatak oldu. Mutlaka tekerlekli idi. Tekerlekler. Bir an sessiz kalarak yaklaşan ayak sesleri olup olmadığını anlamak için kulak kabarttı. Sonra yine kayışları ısıldı. Bu arada tekerleklerin birkaç santim kıpıldadığını hisseder gibi oldu. Minicik de olsa bu hareketten cesaretlenerek yine debelendi. Tekerlekler yine azıcık kımıldadı. Fakat araba hala bir gölün serabının çölde susuz kalmış bir adama uzak görünmesi gibi ulaşılmazdı onun için. Boynu sancıran genç kadın birkaç saniye dinlendi. Sonra arabanın uzaklığını görmezlikten gelmeye çalışarak yine kuvvetini toparladı, kayışlara asıldı ve belki birkaç santim daha kazandı. Birkaç adıma karşın 1-2 santim New York maratonunda tek bir adımdan farksızdı. Genç kadın koridorda ayak sesleri ve gittikçe kuvvetlenen konuşmalar duyunca gerilmiş boynunu dinlendirerek bekledi. Sesler uzaklaştılar. Sola doğru bir hamle tekerlekli sedyeye 1-2 santim daha kazandırdı. Arabaya bir kere ulaştıktan sonra ne yapacağını şimdiden düşünmek istemiyordu. Bu da başka bir sınavdı. Adım adım ilerlemek zorundaydı. Birer ikişer santim daha. Arabayla arasında kala kala 25-30 santim kalmıştı. Genç kadın yine kayışlara asıldı ve 2 santim daha kazandı. Gümüş saçlı adam aynı anda odaya girdi. Kendini tanıttığı adıyla Jürgen Lenz. Ancak Anna şimdi şaşırtıcı gerçeği biliyordu. Jürgen Lenz olmayan Jürgen Lenz. 42. Bölüm. Ben Hochstrasse'nin sonunda turistlerle sporcular için çeşitli spor malzemesi bulunduran bir mağaza gördü. Orada bir çift kayak kiraladı ve nereden bir araba kiralayabileceğini sordu. Kilometrelerce öyle bir yer yoktu. Dükkanın yanına eski ve harap gözükmekle beraber hala çalışır durumda bir BMW motosiklet park edilmişti. Ben dükkanın yönünden ve motosikletin sahibi olan genç adamla anlaştı. Kayaklar sırtına bağlı olduğu halde Semer'in geçidinin yanındaki bayırı tırmanarak dik bir yokuş halinde Schloss'a çıkan bir patikanın başına geldi. Yol delik deşikti ve buzlanmıştı. Belli ki yakın zamanda kamyonlar ve başka ağır araçlar tarafından kullanılmıştı. Genç adam şöyle böyle çeyrek mil kadar tırmandıktan sonra kırmızı bir işaretin yanına vardı. Bunda Betreten Verboten Privat Besitz, girmek yasaktır, özel mülk yazıyordu. İşaretin hemen ilerisinde kalaslardan oluşturulmuş bir kapı vardı. Bunun üst kolu sarı ve siyah yansımalı bir boyayla yol yol boyanmıştı. Elektronik kontrollü olduğu anlaşılıyordu ama ben üzerinden kolaylıkla atlayabildi. Sonra da motosikleti yan yatırarak altından geçirdi. Hiçbir şey olmadı. Ne klakson sesleri ne de alarm zilleri duyuldu. Genç adam yola devam ederek karla kaplı sık bir ormandan geçti. Birkaç dakika sonra da mazgallı yüksek bir taş duvarın başına geldi. Duvar yüzyıllar önce yapılmış olsa bile yakın tarihte onarılıp yenilenmişti. Duvarın yukarısında yatay olarak gerilmiş birkaç metre yüksekliğinde teller uzanıyordu. Bu ek uzaktan fark edilmese bile ben şimdi net olarak görebiliyordu. Tellerden herhalde elektrik geçiyordu ama genç adam şimdi duvarı tırmanıp bunu denemek istemiyordu. Bunun yerine duvarı 100 metre kadar izleyerek mülkün ana kapısının başına geldi. Yaklaşık 2 metre eninde ve 3,5 metre yüksekliğinde olup süslü şekillerde kıvrılmış demirden yapılmıştı. Daha yakından bakınca ben kapının demire benzetilmek için boyanmış çelikten olduğunu ve tellerden örülü bir ağla takviye edildiğini gördü. Davetsiz misafirleri engellemek için tasarlanmıştı ve büyük ölçüde güvenlik sağladığı belliydi. Ben bu kapının insanları dışarıda mı yoksa içeride mi tutmak için yapıldığını merak etti. Anna'nın her nasılsa içeri girip girmediğinde merak ediyordu. Mümkün müydü bu? İçeride tutsak olarak tutuluyor olabilir miydi? Patika kapının 1-200 metre uzağında son buluyordu. Bunun ötesi ayak basılmamış pırıl pırıl bir kardı. Genç adam motosikleti park etti, kayakları ayaklarına geçirdi ve duvardan uzaklaşmayarak karda ilerlemeye koyuldu. Aklınca mülkün bütün çevresini ya da mümkün olan en büyük kısmını inceleyecek, eğer varsa güvenlikte boşluklar, içeri girilmesi mümkün noktalar keşfetmeye çalışacaktı ama durum hiç de umut verici gözükmüyordu. Kar yumuşak ve derindi. Ben yer yer toz gibi karların içine battı, daha da derin kar yığınları ise manevra yapmayı güçleştiriyordu. Arazi giderek dikleştiği, kayak yapmak ise daha zorlaştığı için çevreye uyum sağlamak söz konusu değildi. Duvarın bitişiğindeki arazi yükseldiği için ben çok geçmeden duvarın ötesini görebildi. Karın ışıltısı gözlerini kamaştırdığı halde şimdi Schloss'u seçebiliyordu. Dikeyden çok yatay olan çok büyük ve yayvan bir taş yapıydı. Burası ilk bakışta turistlerin ilgilenebileceği bir yere benziyordu ama genç adam çok geçmeden asker üniformasına benzer giysiler içindeki bir çift muhafızın hafif makinalı tüfeklerle mülkte devreye gezdiklerini gördü. Bu duvarların arasında olup bitenler basit bir bilimsel araştırma olmasa gerekti. Benim bundan sonra gördükleri onda derin bir şoka yol açtı. Önce bir şey anlayamadı. Dışarıya kapalı bir alan içinde perişan görünüşlü düzinelerle çocuk, soğukta koyun sürüsü gibi birbirine sokulmuştu. Ben karın ışıltısına karşı gözlerini kırpıştırarak yine baktı. Kimdi bunlar ve niçin buradaydılar? Burasının bir sanatoryum olmadığı kesindi. Çocukların tutsak mı tutulduklarını merak etti. Daha iyi görebilmek için biraz daha yokuş yukarı kaydı ama yüksek taş duvara görüş hattını kaybetmesine yol açacak kadar yaklaşmadı. İçeride duvara bitişik olarak bir şehir bloku büyüklüğünde etrafı çitle çevrili bir alan vardı. Bunun içinde çocuklarla dolu birkaç büyük askeri çadır yer alıyordu. Burası sanki bir çadır şehriydi. İçindekiler ise bazı Doğu Avrupa ülkelerinden gelmiş gençlere benziyordu. Çadır kentini çevreleyen çelik çitin tepesi jilet kadar keskin tel kangallarıyla çevrilmişti. Garip bir manzaraydı. Ben optik bir yanılsamadan sıyrılmak ister gibi başını salladı, sonra tekrar baktı. Evet, oradakiler çocuktu. Kimi yeni yeni yürüyen çocuklardı, kimi de tıraşsız ve Kaba görünüşlü ergenlik çağındaki gençler. Sigara içiyor, birbirlerine bağırıyorlardı. Başları eşarplı, yırtık pırtık köylü elbiseli ve lime lime paltolu kızlar da vardı. Etraf çocuk kaynıyordu. Ben bu gibi çocuklarla ilgili filmler görmüştü. Her kimseler ve her nereden geldilerse savaşın yerlerinden yurtlarından ettiği yoksul gençlere benziyorlardı. Bosnalı mülteciler, Kosova'daki, Makedonya'daki çarpışmalardan kaçmış zavallılar, etnik Arnavutlar olabilirlerdi. Lens, kliniğinin arazisinde savaştan kaçmış mülteciler mi barındırıyordu? İnsancıl Jürgen Lens, mültecilere ve hasta çocuklara mı kucak açmıştı? Zayıf olasılık. Çünkü buraya barınak demeye insanın dili varmıyordu. Bu köylü çocuklar yetersiz giysileriyle çocuktan titreşerek bu çadır kente tıkılmışlardı. Bir de silahlı muhafızlar vardı. Burası daha çok bir toplama kampına benziyordu. Genç adam birden kamptan gelen bir bağırış işitti. Erişkin bir erkek çocuğunun sesiydi bu. İçeriden birisi onu görmüştü. Bağıran çocuğa çok geçmeden başkaları da katıldı. Zavallı tutsaklar ona ellerini sallıyorlar, işaretler yapıyor, ona sesleniyorlardı. Ben onların ne istediklerini hemen anladı. Kurtarılmak istiyorlardı. Ondan yardım istiyorlardı. Onu bir kurtarıcı, kaçmalarına yardım edebilecek biri olarak görüyorlardı. Benim midesi allak bullak oldu. Bütün vücudu titredi ama soğuktan değil. Onlara ne yapılıyordu böyle? Birdenbire başka bir yönden bir bağırış yükseldi ve muhafızlardan biri silahını benim üzerine çevirdi. Muhafızlardan birkaç tanesi birden şimdi bana bağırıyor, uzaklaşmasını işaret ediyorlardı. Tehdit açıktı. Özel mülkten uzaklaş yoksa ateş ederiz. Genç adam birkaç el silah patladığını duydu ve solundaki karların kurşunlarla delik deşik olduğunu gördü. Muhafızlar şaka etmiyordu, sabırlı da değillerdi. Mülteci çocuklar burada tutsaktılar. Ya Anna, o da mı içerideydi acaba? Yalvarırım Tanrım, umarım iyidir, umarım hayattadır. Ben genç kadının içeride mi olmasını istediğini ya da olmaması için dua etmesi mi gerektiğini bilemiyordu. Dönüp bayırdan aşağı kaymaya koyuldu. Lens, bilincinizin yerine gelmeye başladığını görüyorum dedi gülümseyerek. Genç kadının yatağının ayak ucunda duruyordu. Ellerini önünde bitiştirmişti. Gerçek kimliğimi kime açıkladığınızı şimdi söylemek istersiniz belki. Anna bir küfür savurdu. Lens, tahmin etmiştim dedi tatlılıkla. Altın saatine göz attı. Ketaminin etkisi geçtikten sonraki bu yarım saatten uzun sürmez. Damarınıza Versed adında güçlü bir uyuşturucu zerk edeceğiz. Daha önce belki bir ameliyat sırasında size o ilaçtan verilmiştir. Anna ona donuk donuk baktı. Lens istifini bozmayarak devam etti. 5 miligram rahatlamanız fakat hala yanıt verebilmeniz için yeterli bir dozdur. Önce küçük bir kan hücumu hissedersiniz ama bu 10 saniyede geçer. Ondan sonra kendinizi hayatınızda hiç olmadığınız kadar sakin hissedeceksiniz. Bütün endişelerinizden sıyrılacaksınız. Olağanüstü bir duygudur. Adam başını kuş gibi yana devirdi. Bu ilacın dozunu size birden zerk edecek olursak solunumunuz kesilir ve belki de ölürsünüz. Onun için dozu 8 ila 10 dakika arası serumla vereceğiz. Herhalde başınıza bir şey gelmesini istemeyiz. Anna şüpheyle alayı aynı zamanda ilettiğini umduğu bir homurtuyla karşılık verdi. Kimyasal yoldan oluşturulmuş sükunetine rağmen büyük bir korku duyuyordu. Lens devam ediyordu. Parçalanmış kiralık arabanızın içinde ölü olarak bulunacaksınız. İçkili olarak araba kullanmanın bir kurbanı daha diyecekler. Genç kadın ben araba kiralamadım dedi peltek bir sesle. Kiraladınız, kiraladınız. Ya da kredi kartınız kullanılarak sizin için kiralandı. Dün gece komşu bir kasabada tutuklandınız. Kanınızdaki alkol düzeyi 2,5 olarak ölçüldü. Kazaya uğramanızın nedeni de bu olsa gerek. Geceyi göz altında geçirdikten sonra salıverildiniz ama alkol bağımlılarının nasıl olduğunu bilirsiniz. Hiç adam olmazlar. Anna bir tepki vermedi ama bu çıkmazdan kurtulmak için kafası harıl harıl işliyordu. Bu planda bir kusur olsa gerekti ama nerede? Lens'in anlattıkları bitmemişti. Versed keşfedilmiş en etkin hakikat serumudur. O amaçla üretilmiş olmasa bile. CIA'nin denediği sodyum pentanol veya Skopolamin gibi ilaçlar hiçbir zaman yeterince etkin olmamıştır. Ama Versed'in doğru dozuyla çekincelerinizden tamamen kurtulup bana bilmek istediğim her şeyi söyleyeceksiniz. İşin en sihirli yanı da şu, sonra hiçbir şey anımsamayacaksınız. Konuşacak, açık açık konuşacak, tekrar serum takıldıktan sonra belleğinizde olanlardan hiçbir iz kalmayacak. Gerçekten çok dikkate değer. O sırada bir hemşire odaya girdi. Geniş kalçalı, budur, orta yaşlı bir kadın. Tüpler, tansiyon aleti kollukları, enjektörler vesaire yüklü bir arabayı ön sıra sürüyordu. Hemen hazırlığa girişti. Şırıngalardan birkaçını küçük şişelerdeki sıvıyla doldurduğu, sonra önceden hazırlanmış etiketleri üstlerine yapıştırdığı kadar Anna'yı kuşkuyla süzüyordu. Bu hanım anestezi uzmanı Gerta. En iyi elemanlarımızdan biridir. Emin ellerdesiniz. Lenz odadan çıkarken Anna'ya el salladı. Anna'nın yatağının sol tarafındaki dikey çubuğa plastik serum torbasını takarken Gerta sert bir sesle "Nasılsın?" diye sordu. "Sersem gibiyim." Anna'nın sesi hafifledi, gözleri kapandı ama son derece uyanıktı. Denemek istediği bir plan vardı şimdi. Gerta, plastik bir tüpe benzeyen bir cisimle uğraşıyordu. Biraz sonra "Yine geleceğim," dedi. Doktor, "Ketamin vücudunuzdan tamamıyla atılana kadar beklemek istiyor. Verse de hemen şimdi başlarsak soluk alamazsınız. Zaten anestezi odasına gitmem lazım. Bu sonda da iş yok." Hemşire arkasından kapıyı kapadı. Anna hemen gözlerini açtı ve vücudunu elinden geldiği kadar kuvvetle yana attı. Kelepçeli ellerini de katarak itiş gücünü şiddetlendirmeye çalıştı. Uzmanlaşmaya başladığı bir hareketti bu. Yatak malzeme arabasına doğru birkaç santim kaydı. Dinlenmeye vakit yoktu. Bir deneme daha yaptı mı oradaydı. Anna kuşağının izin verdiği ölçüde omuzlarını kaldırdı ve yüzünü arabanın soğuk üst kenarına dayadı. Sol gözünün ucuyla sargıları güvene almaya yarayan çengelli iğneleri görebiliyordu. Steril paketlerinin içinde sadece birkaç santim uzağındaydılar. Aynı zamanda ulaşamayacağı kadar uzandı. Boynunu gidebildiği kadar sola döndürebildiği takdirde çengelli iğne paketini burnunun dibinde görebiliyordu. Boyun ve sırt kasları öylesine gerildiler ki titremeye başladılar. Duyduğu sancı çok geçmeden dayanabilme sınırını aştı. Derken arsız bir çocuk gibi dilini uzanabildiği kadar ileri uzattı. Dilinin alt yüzüne iğne gibi acılar saplandı. Sonunda uzattığı diliyle arabanın yüzeyini yaladı. Dilinin ucu paketin plastiğine dokundu. Bunun üzerine başını arkaya eğerek bu hareketinin eşliğinde çengelli iğne paketini ta arabanın kenarına kadar ağır ağır çekti. Tam arabanın kenarından aşağı yuvarlanacağı sırada da sıkılmış dişlerinin arasında yakaladı. Bir ayak sesi duyulmasının arkasından odasının kapısı açıldı. Genç kadın bir çıngıraklı yılan kadar hızlı hareket ederek yatağına sırtüstü uzandı. Küçük paket dilinin altında gizliydi, kenarları etine batıyordu. Hemşire olanların ne kadarını görmüştü. Kadın ona yaklaşırken Anna öğürdü fakat paketi kaplı ağzının içinde bol tükürüğün içinde tutmayı başardı. Gerta "Evet," dedi. "Kematin bazen mide bulandırabilir, uyandığınızı görüyorum." Anna kapalı ağzının içinde yakınır gibi bir sesi çıkardı ve gözlerini kapadı. Ön dişlerinin arkasında biriken tükürüğü yutmaya kendini zorladı. Gerta Anna'nın sağına geçti ve yatağın başını kurcaladı. Anna gözlerini kapadı ve düzenli soluklar alıp vermeye çalıştı. Gerta birkaç dakika sonra yine odadan çıktı ve kapıyı kapadı. Bu kez daha çabuk döneceğini Anna çok iyi biliyordu. Paketin yumuşak dokuları kesmesi sonucunda Anna'nın ağzı kanla dolmuştu. Paketi diliyle dudaklarına götürdü, sonra dışarı tükürdü. Paket sol elinin üstüne düştü. Genç kadın ellerini birlikte hareket ettirdi. Sonra sağ elinin işaret parmağını uzatarak çengelliğine paketini avucunun içine çekti. Artık hızlı hareket ediyordu. Ne yaptığını çok iyi biliyordu. Anahtarı kaybettiği ve yenisini istemeye utandığı için defalarca bu tür kilitleri açmıştı. Paketin ambalajı biraz güç açıldı ama bu aşamadan sonra çengelli iğnenin ucunu kopçasından büküp ayırmak kolaylaşır. Önce sol kolluk, Anna iğnenin ucunu kilidine soktu. İçteki pimleri önce sola sonra sağa itti. Kilit de tıkırdayarak açıldı. Anna'nın solu serbest kalmıştı. Genç kadın ümitlendi. Sağ elini daha da çabuk kurtardı. Sonra sıra kuşağa geldi. Hemen arkasından da kapı hafif bir gırırtıyla açıldı. Gerta dönmüştü. Anna ellerini yine poliüretan kollukların içine çekti. Yine bağlı gözüküyordu. Genç kadın gözlerini kapadı. Gerta yatağa yaklaştı. Burada kımıldadığınızı duydum dedi. Anna'nın kalbi dışarıdan duyulabilecek kadar hızlı atıyordu. Gözlerini ağır ağır açtı ve şaşıbaktı. Gerta artık bu kadar yeter diye söylendi. Bence numara yapıyorsunuz. Kendi kendine konuşur gibi ekledi. Şansımızı denemek zorundayız. Tanrım hayır. Gerta Anna'nın sol koluna bir turnike uyguladı ve damar iğnesini soktu. Arkasından serumun tüpündeki akım kenedini ayarlamak üzere arkasını döndü. Anna bir tek harekette ellerini kilitsiz kolluklardan kurtardı ve turnikeyi sessizce çözmeye çalıştı. Çok sessiz olmalıyım. Ama Gerta lastiğin şaklamasını duymuştu. Kadın döndüğü sırada Anna göğsündeki kuşağın izin verdiği ölçüde doğruldu ve hemşirenin boynunu sağ dirseğinin iç yüzüyle kavradı. Lastik tüpü Gerta'nın etli boynunun üstünde hızla arkaya çekti. Küçük bir ciyaklama duyuldu. Gerta ellerini yukarı atıp parmaklarını kıskacın altına geçirmeye çalıştı ama bir tutanak bulamadı. Tırnakları kendi boynunun etini tırmalıyordu. Yüzü morardı, soluksuz kalmış, ağzı açılmıştı, belki de bayılmak üzereydi. Gösterdiği çabalardan hemen hemen uyuşmuş durumdaki Anna birkaç dakikanın içinde hemşirenin ağzını tıkamış ve onu yatağın demirine kelepçelemiş bulunuyordu. Ayak bileklerindeki kelepçeleri de açarak yataktan indi ve Gerta'yı kolay kolay kıpırdayamayacak kadar ağır olan anestezi makinesine kelepçeledi. Gerta'nın anahtarını belinden çekti ve anestezi arabasına baktı. Silahlarla doluydu. Genç kadın bir avuç enjektör paketiyle çeşitli ilaçlardan çok sayıda küçük ampul kaptı. Sonra üstünde cepsiz bir hastane giysisi olduğunu anımsadı. Malzeme dolabında beyaz renkli iki pamuklu doktor gömleği asılıydı. Bunlardan birini giydi, çaldığı malzemeyi gömleğin ceplerine doldurdu ve odadan dışarı fırladı. 43. Bölüm. Semmering bölgesi arşiv ofisi, bir avuç belediye memurunu barındıran Bavyera stili bir binada küçük bir bodrum odasını kaplıyordu. Arazilerin parsel numarasına göre dizilmiş sıra sıra yeşil küresör dolapları vardı. Ofisi yöneten aksaçlı kadın, Schloss Zerwald halka açık değildir dedi dobra dobra. Semmering kirliliğinin bir parçasıdır, tamamıyla özel bir mülk. Ben orasını anladım diye karşılık verdi. Zaten beni asıl ilgilendiren eski haritalardır. Ben sözlerine devam ederek Almanya ile Avusturya'daki şatoları araştıran bir tarihçi olduğunu söylerken kadın pis bir koku almış gibi yüzünü buruşturmuştu ama buna rağmen ürkek genç yardımcısına odanın yan duvarındaki çekmecelerin birinden söz konusu mülkün haritasını çıkarmasını emretti. Bu arşivde bir şey bulmak oldukça karmaşık bir sistemi tanımayı gerektiriyordu ama aksaçlı kadın benim istediği belgeleri nerede bulacağını çok iyi biliyordu. Harita 19. yüzyıl başında basılmıştı. O tarihlerde dağ yamacının büyük bir kısmını kaplayan parselin sahibi J. Esterhazy olarak gösterilmişti. Şifreli işaretler paketi boydan boya kaplıyordu. Ben parmağıyla işaret ederek bunların anlamı ne diye sordu. İter kadın kaşlarını çattı. Mağaralar dedi. Dağın içindeki kireç taşı mağaraları. Mağaralar bu araştırılmaya değer bir olasılıktı. Mağaralar Schloss arazisinin altından mı geçiyor? Kadın evet tabii dedi sabırsızca. Bu Schloss'un altından da geçtiği anlamına geliyordu. Ben heyecanlı frenlemeye çalışarak bu haritanın benim için bir fotokopisini çıkarabilir misiniz diye sordu. Kadın düşmanca baktı. 20 şilinge olur. Genç adam güzel dedi. Şimdi bana Schloss'un bir yerlerde bir planı da olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Spor malzemesi satan dükkandaki genç tezgahtar şatonun planına çözülmesi olanaksız bir cebir problemiymiş gibi bakıyordu. Ben işaretlerin bir mağaralar ağını gösterdiğini söyleyince hemen onayladı. Evet dedi. Eski mağaralar Schloss'un altından geçerler. Hatırladığım kadarıyla mağaralardan Schloss'a bir giriş bile vardı ama bu uzun zaman önceydi. Şimdilerde tıkanmıştır. Siz hiç o mağaralara girdiniz mi? Genç tezgahtar şaşkın halde bana baktı. Tabii ki hayır. Girmiş olan birini tanıyor musunuz? Delikanlı bir an düşündü. Ya, öyle sanıyorum. O kişi acaba beni oraya götürür, bana rehberlik eder mi dersiniz? Bundan kuşkuluyum. Ona sorabilir misiniz? Sorarım ama hiç sanmıyorum. Ben 60'lı yaşlarının sonlarındaki bir adamla karşılaşmayı Beklemiyordu ama yarım saat sonra dükkana öyle biri girecekti. Ufak tefek ve çevik biriydi. Lahana biçimli kulakları, biçimsiz iri bir burnu, güvercin gibi dar ve çıkıntılı bir göğüsle ip gibi kolları vardı. İçeri girince tezgahtara Almanca olarak hızlı hızlı ve sinirli sinirli bir şeyler söyledi. Sonra benle karşılaşınca sustu. Ben merhaba dedi, adam da başını eğdi. Ben satıcıya, dostunuz doğrusu biraz yaşlı dedi. Daha genç ve daha güçlü biri yok muydu? Yaşlı adam daha genç biri olabilir ama daha kuvvetlisi yok diye karşılık verdi. Hele mağaraları daha iyi bilen biri hiç yok. Zaten bu işi yapmak isteyeceğime de emin değilim. Ben demek İngilizce biliyorsunuz dedi şaşırarak. Çoğumuz savaş sırasında İngilizce öğrendik. Mağaralardan Shulos'a hala bir giriş var mı? Bir zamanlar vardı ama size niçin yardım edeyim? Shulos'a mutlaka girmem lazım. Giremezsiniz. Orası artık özel bir klinik. Yine de içeri girmem lazım. Niçin? Diyelim ki kişisel nedenlerle ve bu nedenler benim için çok para anlamına geliyor. Ben ihtiyar Avusturyalı'ya yapacağı hizmet için ne kadar para vermek istediğini söyledi. Adam donanıma ihtiyacımız olacak dedi. Tırmanmayı becerir misiniz? Adamın adı Fritz Newman'dı. Ve ben daha doğmadan önce bile Semmering çevresindeki mağaraları keşfe çıkardı. Aynı zamanda çok güçlü ve bir o kadar da çevik ve atikti. Savaşın sonlarında 8 yaşında olduğu sıralar ailesi Avusturya'nın onlara ait bölümünü istila etmiş bulunan Nazilere karşı gizlice savaşan bir Katolik işçiler direniş hücresine katılmıştı. Eski saat fabrikasını da Nazilerin eline geçmiş ve bir bölgesel kumanda merkezine dönüştürülmüştü. Shulos'ta yaşayan ve çalışan Naziler, eski şatonun bodrumunda sürünerek geçilebilen bir geçit olduğundan ve buradaki bir deliğin şato arazisinin altından geçen bir kireç taşı mağarasına açıldığından habersizdi. Shulos, gerçekte bilinçli olarak bu ağın üzerine inşa edilmişti. Kalelerine karşı yapılabilecek saldırılardan korkan eski sahipler gizli bir geçit istemişlerdi. Ancak mağaranın ağzı yüzyıllar içinde unutulmuştu. Fakat savaşta Naziler saat fabrikasını ele geçirince, direnişçiler yaşamsal önemi olan bir bilginin sahibi olduklarını, bu sayede Naziler aleyhinde casusluk, sabotaj ve tahribat yapabileceklerini ve dikkatli oldukları takdirde Nazilerin bu işin nasıl yapıldığını keşfedemeyeceklerini anlamışlardı. Sonuçta direnişçiler Shulos'tan düzinelerce tutsak kaçırmışlar, Naziler ise bunun nasıl olduğunu hiçbir zaman keşfedememişlerdi. Fritz Newman, 8 yaşındaki bir çocukken ailesiyle dostlarına yardım etmiş, mağaranın karmaşık geçitlerini de ezberlemişti.